Sherlock Holmes. Suç detayda saklıdır. Musgrave Töreni. Dostum Sherlock Holmes'un karakterinde rastladığım anormalliklerden biri de, düşünce metotlarında nasıl dünyanın en düzenli adamıysa, kişisel alışkanlıklarında da o kadar düzensiz oluşudur. Çok derli toplu bir adam olduğum için söylemiyorum bunu. Benim de Afganistan'da geçirdiğim zorlu günler sonucu bir çeşit bohem hayatına alıştığım söylenebilir. Ama prolarımı kömür kovasında, tütünümü bir terliğin içinde ve mektup açmakta kullandığım bıçağımı şöminenin üstünde saklayacak kadar ileri gitmediğimi de rahatlıkla ifade edebilirim. Örneğin ben her zaman tabanca atış antrenmanlarının açık havada yapılması gereken bir şey olduğunu düşünmüşümdür. Ama Holmes nedense koltuğuna oturup yanına da bir kutu mermi alarak duvarda güzel şekiller oluşturmayı severdi. Tabii sonuçta odanın havasının ve görünümünün pek de iç açıcı bir hale gelmediğini söylememe gerek yok herhalde. Odalarımız her zaman çeşit çeşit kimyasal maddelerle ve cinayet delilleriyle dolu olurdu. Ve bunlara da en olmayacak yerlerde, mesela kahvaltı tabaklarında rastlamak pek nadir bir durum değildi. Ama en kötüsü evraklarıydı. Özellikle geçmiş vakalarla ilgili belgeleri atmaktan adeta ödü kopardı. Fakat bunları düzenlemesi bir iki yılda bir olurdu. Daha önce de bahsetmişimdir. İz peşine düştüğünde olayı çözene kadar inanılmaz bir enerji gösterirdi. Ama sonrasında yine gevşeklik dönemleri gelir, vaktini keman çalıp kitap okuyarak, kanepeden masaya gitmeye bile üşenerek geçirirdi. Bu şekilde sonunda oda her köşedeki kağıtlardan geçilmez hale gelene kadar devam ederdi. Bu kağıtların yakılmasına kesinlikle izin vermez ve kendi de düzenlemeye kalkışmazdı. Yine bir kış akşamı şöminenin başında otururken bir iki saatliğine odayı düzenleyip daha yaşanılır bir hale getirmeyi teklif ettim. Nasıl olduysa dediğime hak verdi ve biraz üzüntülü bir yüzle yatak odasına gidip büyükçe bir teneke kutu getirdi. Kutuyu odanın ortasına koydu ve önünde çömelerek kapağını açtı. İçinde ayrı ayrı paketler halinde evrak yığınları vardı. ''Burada o kadar çok vaka var ki Watson'' dedi bana, muzip gözlerle bakarak. ''Herhalde bu kutudakileri bilsen evrakları atma konusunu bir kere daha düşünürdün.'' ''Bunlar eski çalışmaların mı?'' diye sordum. ''Ben de hep onları görmek istemişimdir.'' ''Evet doğru. Bunlar sen hikayelerinle beni yüceltmeye başlamadan önceki işler.'' Yığınları teker teker adeta okşayarak çıkardı. ''Ama hepsi de başarıyla sonuçlanmış değil Watson,'' dedi. ''Yine de güzel küçük örneklerde yok değil. Bunlar Tarleton cinayetlerinin kayıtları. Wambury vakası, şarap tüccarı, şu yaşlı Rus kadınının macerası, alüminyum koltuk değneği meselesi ve şu da Topal Ricoletti ve korkunç karısıyla ilgili belgeler. Bu ise, bak işte bu çok önemli.'' Kolunu evrakların dibine kadar daldırarak çocukların oyuncaklarını koyduklarına benzer tahta bir kutu çıkardı. Kutunun içinden kırışmış bir kağıt parçası, eski tarz pirinç bir anahtar, ucuna bir tahta parçası bağlı uzun bir ip ve üç tane paslı metal parçası çıktı. ''Dostum, bu yığından ne çıkarabiliyorsun?'' diye sordu yüzümdeki anlamsız ifadeye bakıp gülümseyerek. ''Garip bir koleksiyon.'' ''Çok garip ama hikayeyi dinlesen çok daha garip olduğunu anlarsın.'' ''Bu kalıntıların bir de hikayesi var demek.'' ''Ah evet, öyle ya da böyle artık tarih oldular.'' ''Nasıl yani?'' Sherlock Holmes parçaları teker teker çıkararak masanın üstüne koydu. Sonra sandalyesine oturarak yüzünde memnun bir ifadeyle parçaları alıp incelemeye koyuldu. ''Bunlar,'' dedi. ''Musgrave töreni macerasından kalan tek hatıralar.'' Bu vakadan daha önce de bahsettiğini duymuş ama ne kadar uğraşırsam uğraşayım ağzından daha fazla bilgi alamamıştım. ''Anlatırsan çok sevinirim,'' dedim haliyle. ''Şu dağınıklığı böyle mi bırakayım yani?'' diye sordu muzipçe. ''Senin titizliğin kimseye zararı dokunmaz.'' ''Tabii Watson. Ama bunu da kayıtlarına alırsan sevinirim çünkü bu öyle bir vaka ki benzeri sırf bu ülkede değil, dünyada görülmemiştir. Bu sıra dışı meseleyi de yazmazsan, diğer başarılarımı anlattığın koleksiyonum eksik kalır. Gloria Scott meselesini ve o zavallı insanların kaderini daha önce anlatmıştım. İşte ilk kez o zamanlar bu ilgi alanımın bir mesleğe dönüşebileceğini fark etmiştim. Ve sonunda görüyorsun. Beni herkes tanıyor ve resmi makamlar bile zorlu vakalarda son adres olarak görüyorlar. Seninle ilk tanıştığımız zamanlarda hani kızıl çalışmanın olduğu sıralar bile henüz çok büyük olmamasına rağmen bir ünüm vardı. Ama o noktaya gelmenin nasıl zor olduğunu ve ne kadar çok beklemem gerektiğini bilemezsin. Londra'ya ilk geldiğimde müzenin arkasında Montague sokağında kalmaya başlamıştım. Oradaki boş zamanımı ileride başarılı olmam için gerekli bilim dallarını inceleyerek geçirdim. Ara sıra eski okul arkadaşlarım aracılığıyla vakalar gelmiyor değildi. Üniversitenin son yıllarında kendim ve yöntemlerimle ilgili edindiğim ün biraz olsun işe yarıyordu. Neyse, o sıralar aldığım üçüncü vaka bu Musgrave töreni. Kendine özgü olan zinciri ve sahip olduğu önem dolayısıyla ve şu an bulunduğum yere gelmem açısından takdire değer bir olaydır. Reginald Musgrave ile aynı okuldaydık ve az da olsa bir yakınlığımız vardı. Okul arkadaşları arasında pek popüler biri değildi. Ama ben her zaman onu affedilen kibrin doğal bir çekingeliğin yansıması olduğunu düşünmüşümdür. Görünümü tipik bir burnu havada aristokrat gibiydi. Zayıf, parlak gözlü, uyuşuk ama kibar. Ama gerçekten de krallığın en köklü ailelerinin birinden geliyordu. Sülalesi 16. yüzyılda Kuzey Musgrave'lerden ayrılıp Batı Sussex'e yerleşmiş ve bölgedeki en eski yerleşimlerden biri olan Harleston Malikanesini kurmuştu. Adamın soluk ve keskin hatlı yüzüne ve kibirli tavırlarına her bakışımda hep büyük kemerler ve tirizli pencereler altında eski bir derebeyi görmüşümdür. Okul sırasında birkaç kez konuşmuşluğumuz vardı. Gözlem ve akıl yürütme metotlarıma her zaman büyük bir ilgiyle yaklaştığını hatırlarım. Ama o sabah Montague sokağındaki odama gelene kadar görüşmeyeli 4 yıl olmuştu. Fazla değişmemişti. Yine o modayı takip eden züppe görünüm ve kendine özgü o sessiz ve yumuşak karakter. İçten bir şekilde el sıkıştıktan sonra ''Neler yapıyorsun Musgrave?'' diye sordum. ''Babamın öldüğünü duymuşsundur.'' dedi. ''Onu kaybedeli 2 yıl oldu. O zamandan beri Harleston topraklarıyla ben ilgilendim. Tabii işten güçten başımı kaldırmadım. Anladığım kadarıyla bizi hayretlere düşürdüğün o becerilerini artık pratik amaçlar içinde kullanmaya başlamışsın Holmes.'' Evet, dedim. Hayatımı kazanmak için aklımı kullanıyorum. Bunu duyduğuma sevindim. Çünkü şu an yardımına ihtiyacım var. Harleston'da garip olaylar oldu ve polis meseleye pek ışık tutamadı. Çok sıra dışı ve anlaşılmaz bir durum. Aylarca hiçbir şey yapmadan beklediğim için Musgrave'i ne kadar hevesle dinlediğimi tahmin edebilirsin Watson. Her zaman başkalarının başaramadığı şeyleri yapabileceğimi düşünmüştüm. Ve şimdi de önümde büyük bir fırsat duruyordu. ''Lütfen her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlat.'' diye atıldım heyecanla. Reginald Musgrave karşıma oturdu ve uzattığım sigarayı yaktı. ''Anlarsın.'' diye söze başladı. ''Bekar olmama rağmen Harleston'da çok fazla hizmetkar bulundurmak zorundaydım. Çünkü ev eski olduğu için bakımı da zor oluyor. Özellikle sülün mevsiminde evde sık sık partide verdiğim için çalışanların sayısını hiç eksiltmedim. Sonuçta 8 hizmetçi kız, 1 aşçı, kahya, 2 uşak ve 1 de yamak var. Tabii bahçe ve ahırlar içinde başkaları görevli. Hepsi arasında kahya Brant'ın en eski olanı. Babam ilk kez yanına aldığında işsiz bir okul öğretmeniymiş ve çalışkanlığı ve güvenilirliğiyle kısa sürede göze girmiş. Atletik yapılı, yakışıklı bir adamdır ve 20 yıldır bizimle olmasına rağmen 40'ından fazla olamaz. Onun gibi birkaç dil konuşabilen ve hemen hemen her müzik aletini çalabilen yetenekli bir adamın bulunduğu konumdan memnun olması güzel bir şey. Harleston'un kahyasını bir gören bir daha unutmaz. Ama bu örnek adamında bir kusuru var Holmes. Biraz donjuanlığı vardır. Ve tahmin edersin ki bizimki gibi sakin bir çevrede önemli bir çaptığına sahiptir. Gerçi evlenince biraz durulmuştu ama dul kaldığından beri onunla başa çıkamıyoruz. Birkaç ay önce ikinci hizmetçi Rachel Howells'la nişanlanınca yine akıllanacağını düşündük. Ama nafile. Rachel'ı bırakıp av bekçisinin kızı Janet Tregeals'a asılmaya başladı. Bu olay üzerine zavallı Rachel beyin humması geçirdi. Şu sıralar evde ruh gibi dolanıyor. Bu Harleston'daki ilk önemli olay oldu. Ama sonradan Kahya Brant'ın rezaleti ve işten çıkarılmasıyla son bulan olay ilkini unutturdu diyebilirim. Onu da anlatayım. Adamın zeki olduğunu söylemiştim. Başına bela açan da bu zekası zaten. Adamın kendini ilgilendirmeyen şeyler üzerine bitmek bilmez bir merakı var. En son başımıza gelen o küçük kaza olmasa bunu fark etmeyecektim. Evin ne kadar eski olduğunu ve nasıl döküldüğünü söylemiştim. Geçen hafta bir gün Perşembe gecesi yemekten sonra koyu bir kahve içme akılsızlığını gösterdiğim için uyuyamadım. Gece 2'ye kadar yatakta dönüp durduktan sonra bari kitabımı okuyayım diyerek kalktım ve mumu yaktım. Ama kitabı bilardo odasında unuttuğumu fark ederek üstüme bir şeyler alarak aşağıya indim. Bilardo odasına gitmek için merdivenlerden inip kütüphane ve silah odasına giden koridorun başından geçmek gerekiyor. İşte o koridorun önünden geçerken kütüphanenin açık kapısından ışık sızdığını görünce nasıl şaşırdığımı tahmin edebilirsin. Yatak odama çıkmadan önce kendim ışığı söndürmüş ve kapıyı kapatmıştım. Haliyle ilk aklıma gelen hırsızlar oldu. Harleston'da bütün koridorların duvarları eski silahlarla süslenmiştir. Ben de koridordan bir savaş baltası alıp mumu arkama bırakarak koridorda ses çıkarmadan ilerledim ve açık kapıdan içeri baktım. Kahya Brant'ındı içerideki. Gündelik kıyafetleriyle oturmuş, derin düşünceler içerisinde kucağındaki haritaya benzer bir kağıda bakıyordu. Karanlıkta durup izlemeye koyuldum. Bir süre sonra kalkıp yandaki dolaplardan birinin kilidini açarak çekmeceyi çekti. Bir kağıt çıkarıp masaya yaydı ve yeniden incelemeye koyuldu. Aile belgelerimizi böyle rahatça karıştırması üzerine öfkelenip daha fazla dayanamayarak ileri fırladım. Brandon beni görünce ayağa sıçradı. Korkudan beti benze atmıştı. Biraz önce incelemekte olduğu kağıdı korumak istercesine göğsüne bastırdı. ''Vay vay!'' dedim. ''Demek sana gösterdiğimiz güvenin karşılığını böyle veriyorsun. Yarın bu evden gidiyorsun.'' Tamamen yıkılmış bir adam görüntüsüyle önümde eğildi ve yanımdan sıyrılıp geçti. Gidip masanın üzerinde bıraktığı kağıda baktım. Önemli bir şey değildi. Sadece eski Musgrave töreni gelenekleriyle ilgili bir belgenin kopyasıydı. Yüzyıllardır yaşı gelen her Musgrave'in geçmesi gereken bir törendir bu. Armalarımız ve silahlarımız gibi bize özgü eski geleneklerden biridir. Ve olsa olsa bir arkeoloğun ilgisini çekecek cinsten şeylerdir. ''Şu kağıda geri dönsek iyi olur.'' dedim. ''Önemli olduğunu düşünüyorsan.'' diye cevap verdi. Biraz tereddüt ederek. Ama önce şunu bitireyim. Brandon'ın bıraktığı anahtarlarla dolabı kilitlemiş, tam gidiyordum ki döndüğümde Kahya'yı görünce çok şaşırdım. ''Bay Musgrave, efendim.'' diye atıldı heyecanlı. ''Bu rezalete dayanamam efendim. Sahip olduğum itibarı kaybetmek öldürür. Eğer beni buna iterseniz ölümün sorumlusu siz olursunuz.'' En azından bir ay daha kalıp kendi isteğimle ayrılıyormuş gibi gitmeme izin verin. Bütün tanıdıklarımın önünde rezil olmaya dayanamam Bay Musgrave. Böyle bir anlayışı hak etmiyorsun Brandon diye karşılık verdim. Davranışın affedilmezdi Ama ailemizde uzun bir geçmişin olduğu için istediğini bir kez daha düşünebiliriz. Ama bir ay çok uzun. Bir haftaya kadar gideceksin. İstediğin bahaneyi bul. Sadece bir hafta mı efendim? Diye bağırdı umutsuzlukla. 15 gün olsun en azından. Bir hafta, diye tekrarladım. Buna da şükret. Başı önüne düştü ve gitti. Ben de ışığı söndürüp odama çıktım. O günden sonraki 2 gün Brant'ın canla başla çalıştı. Ben hiçbir şey olmamış gibi davranıp bu rezaletinin nasıl örtbas edeceğini bekledim merakla. Ama 3. gün her zamanki gibi kahvaltıdan sonra talimatlarımı almaya gelmedi. Yemek odasından çıktığımda Rachel Howells'la karşılaştım. Hastalıktan yeni kalktığını söylemiştim ya. Solgun haliyle hemen çalışmaya başlamasına karşı çıkmıştım. ''Senin yatakta olman gerekmiyor mu?'' dedim. ''İyileşince başlarsın çalışmaya.'' Yüzüme öyle garip bir şekilde bakıyordu ki bir an aklını yitirdiğini sandım. ''Ben iyiyim Bay Musgrave.'' dedi. ''Onu doktor bilir.'' diye cevap verdim. ''Şimdi çalışmayı bırakıp istirahat et ve aşağı inerken Brant'ını görürsen onu görmek istediğimi söyle.'' ''Kahya gitmiş.'' dedi. ''Gitmiş mi? Nereye?'' ''Gitmiş işte. Onu hiç kimse görmemiş bugün. Odasında değil.'' ''Evet evet, gitmiş, gitmiş işte.'' dedikten sonra histerik kahkahalar atıp yerde yuvarlanmaya başladı. Hemen zile asılıp hizmetçileri çağırdım. Kızı yatağına götürürlerken hala çığlıklar atıp ağlıyordu. Bense Brant'ını araştırmaya başladım. Gittiğine şüphe yoktu. Yatağı bozulmamıştı. Ve önceki gece yatağına gittiğinden beri kimse görmemişti. Ama bütün pencereler ve kapılar sürgülü olduğu için nasıl olup da gidebildiği meçhuldü. Kıyafetleri, saati ve hatta parası bile odadaydı. Bir tek o her zaman giydiği siyah takımı yoktu. Terlikleri de yoktu. Ama çizmeleri duruyordu. Bu durumda Brant'ın gece nereye gitmiş ve başına ne gelmiş olabilirdi? Tabii 12'lerden çatıya kadar her yerde aradık. Ama hiç iz yoktu. Evin özellikle artık kullanılamayan eski kanadı tam bir labirent gibidir. Ama o kadar aramamıza rağmen adamdan eser yoktu. Her şeyini bırakıp gitmesini aklım almıyordu. Nerede olabilirdi? Polise haber verdim ama nafile. Evin çevresinde iz arayıp durduk. Ama önceki gece yağmur yağdığı için bu da işe yaramadı. İşler bu durumdayken olan yeni bir gelişme bütün dikkatimizi asıl olaydan uzaklaştırdı. Rachel Howells 2 gün boyunca bazen sayıklayarak, bazen histeri krizlerine girerek yattı. Sonunda o kadar başa çıkılmaz oldu ki bir hemşire tutmak zorunda kaldık. Brandon'ın kayboluşundan sonraki 3. gece hemşire, hastasının sessizce uyuduğunu görüp koltukta kestirmeye başlamış. Ama sabah kalktığında pencerenin açık, yatağında boş olduğunu görmüş. Haber duyulunca hemen beni uyandırdılar. Ve 2 uşakla beraber kayıp kızı aramaya çıktık. Ne tarafa gittiğini anlamak zor olmadı. Çünkü ayak izleri penceresinin altında başlıyor. Çimenlerden geçerek göl civarında kayboluyordu. Gölün derinliği 2-3 metre vardır. Zavallı kızın izlerinin gölün kenarında bittiğini görünce ne hissettiğimizi tahmin edebilirsin. Tabii hemen ağları hazırlayıp aramaya koyulduk. Ama cesetten iz yoktu. Yine de suyun yüzeyine hiç beklenmedik bir şey çıkardık. İçinde birkaç paslı metal parça ve çakıl dolu keten bir torba vardı. Düne kadar her türlü yolu denememize rağmen Rachel Howells ve Richard Brant'ın kaderi hakkında hiçbir şey öğrenemedik. Yerel polis artık umudunu kesince ben de son çare olarak sana geldim. Bu sıra dışı hikayeyi nasıl hevesle dinlediğimi ve parçaları birleştirmek için nasıl uğraştığımı tahmin edebilirsin Watson. Kahya gitmişti. Hizmetçi de... Hizmetçi kız bir zamanlar Kahya'yı sevmiş ama sonradan ondan nefret etmeye başlamıştı. Kız tam bir İskoçtu. Heyecanlı ve tutkulu. Adam kaybolduktan sonra kız histeri krizine girmişti. Göle de içi garip nesnelerle dolu bir torba atmıştı. Bütün bunlar göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdi. Ama aslında hiçbiri meselenin özüne inmeye yetmiyordu. Bu olaylar zincirinin başlangıç noktası neredeydi? ''Şu kağıdı görmem gerekiyor Musgrave'' dedim. Kahya'nın işini kaybetmeyi göze alarak ele geçirdiyse önemli olabilir. ''Şu bizim garip töreni anlatan saçma sapan bir şey var.'' dedi. ''Ama eskiyi koruması açısından önemli. Eğer bakmak istiyorsan yanımda bir kopyası var.'' Bana o anda verdiği kağıt yanımda Watson. Musgrave'in erkekliğe adım atmak için geçmesi gereken törenin kuralları soru-cevap şeklinde hazırlanmış. Sana da okuyayım. ''Kimindi o?'' ''Gidenin.'' ''Kimin olacak?'' ''Sıradakinin.'' ''Güneş neredeydi?'' ''Meşenin tepesinde.'' ''Gölge neredeydi?'' ''Kara ağacın dibinde.'' ''Oraya nasıl gidilir?'' ''Kuzeye onar, doğuya beşer, güneye ikişer, batıya birer adım ve aşağı.'' ''Karşılığında ne verebiliriz?'' ''Neyimiz varsa.'' ''Neden verelim?'' ''İtimat adına.'' ''Orijinalinin üzerinde tarih yok. Ama aşağı yukarı 17. yüzyıldan kalma olduğu tahmin ediliyor.'' dedi Musgrave. ''Ama korkarım bu meseleyi çözmende pek yardımcı olamaz.'' ''En azından'' diye söze girdim. ''Önümüze başka bir esrar daha çıkarıyor ki bu ilkinden çok daha ilginç.'' Ama birinin çözümü diğerinkiyle aynı da olabilir. Kusura bakma Musgrave ama söylemek zorundayım. Senin kahya atalarından daha zeki çıktı mı? Seni takip edemiyorum, dedi Musgrave. Şu kağıdın bence hiçbir anlamı yok. Ama bana kalırsa son derece önemli ve sanırım Brunton da benim gibi düşünmüş. O kağıda onu yakaladığın geceden önce bakmış olması muhtemel. Evet haklısın. Çünkü hiçbir zaman gizlemeye çalışmadık. Ve o son kez de hafızasını tazelemek için bakmış olmalı. Anladığım kadarıyla yanında bir de harita gibi bir şey vardı. Seni görünce hemen cebine atmış olmalı. Olabilir. Ama bu eski aile geleneğiyle bağlantısı ne? Bunu bulmakta fazla zorlanacağımızı sanmıyorum, dedim. İstersen ilk trenle Sussex'e gidelim. Bu meseleyi de derinlemesine araştıralım. Öğleden sonra Holston'a vardık. Bu ünlü eski evin resimlerini görmüş olmalısın. Ben sadece binanın L şeklinde yapıldığını, uzun kolun daha eski olan, kısa koldan çıkan, daha modern bir yapı olduğunu ekleyeceğim. Alçak ve geniş kapıya 1607 tarihi kazınmış. Ama uzmanlara bakarsan kirişler ve taş işçiliği çok daha eski. Bu kısmın son derece kalın duvarları ve dar pencereleri kullanışsız olduğu için aile geçen yüzyılda diğer yeni kanada taşınmış. Ve de burayı da bir ambar gibi kullanmaya başlamışlar. Evin çevresinde eski ağaçlarla dolu çok güzel bir bahçe vardı. Müşterimin bahsettiği göl ise binaya sadece 200 metre kadar uzaklıktaydı. Oraya gittiğimde vakada 3 değil, sadece bir tane esrar olduğunu düşünüyordum Watson. Eğer bu Musgrave törenini de doğru okumayı başarırsam, bu ipucu beni Kahya Brunton ve hizmetçi kız Howells'la ilgili gerçeğe de götürecekti. Bunun üzerine bütün dikkatimi bu konuya yönelttim. Adam bu eski formülü bulmaya neden bu kadar istekliydi ki? Herhalde bütün o geçmiş nesillerin akıl edemediği bir sebeptendi. Peki ama neydi ve kaderini nasıl değiştirmişti? İlk okuduğunda da bahsedilen ölçülerin belli bir noktaya işaret ettiğini fark etmiştim. O noktayı bulduğumuzda Musgrave ailesinin bunu gizlemek için neden böyle garip bir yol seçtiğini anlayacaktık. Elimizde sadece iki ipucu vardı. Bir meşe ve bir kara ağaç. Meşenin nerede olduğu belliydi. Evin tam önünde. Araba yolunun sonunda şimdiye kadar gördüğüm en görkemli meşe ağaçlarından biri duruyordu. ''Törenin yapıldığı yer şu ağaç olmalı.'' dedim yanından geçerken. ''Haklısın.'' dedim Musgrave. ''Çapı 8 metre kadar vardır.'' ''Civarda eski kara ağaçlardan da var mı?'' diye sordum. ''Şurada ileride vardı bir tane ama üstüne şimşek düşünce biz de kestik.'' ''Tam olarak nerede olduğunu hatırlıyor musun?'' ''Elbette.'' ''Bu civarda başka kara ağaç yok mu peki?'' Olanlar pek eski değiller. Daha çok kayın yetişir buralarda. O ağacın yerini görmek isterim. Eve girmeden önce o meşhur kara ağacın durduğu yere gittik. Neredeyse meşeyle evin tam ortasındaydı. Araştırma iyi gidiyor gibiydi. Herhalde şimdiden sonra kara ağacın uzunluğunu bulmak imkansızdır, dedim. Yanılıyorsun, söyleyebilirim. 20 metre kadar. Nereden bildin? Diye sordum şaşkınlıkla. Eski öğretmenim trigonometri öğretmek için örnek olarak hep yükseklik ölçümlerini verirdi. Gençliğimde bütün ağaçların ve binaların uzunluklarını hesaplamıştım. Bu beklenmedik bir şanstı. Bilgiler umduğumdan daha hızlı geliyordu. Söylesene, dedim. Kahya da böyle bir soru sormuş muydu sana? Reginald Musgrave şaşkınlıkla yüzüme baktı. Sen şimdi sorunca hatırladım, diye cevap verdi. Birkaç ay önce seyisle bahse girdiklerini söyleyerek sormuştu ağacın uzunluğunu. İşte bu çok iyi haberdi Watson. Çünkü doğru yolda olduğumu gösteriyordu. Kafamı kaldırıp güneşe baktım. Batmaya başlamıştı. Hesaplarıma göre bir saate kalmadan eski meşenin üst dallarına inecekti. O zaman da törende bahsedilen şartlardan biri gerçekleşmiş olacaktı. Şimdi de güneş meşeden kurtulunca kara ağacın gölgesinin nereye düştüğünü bulmalıydım. Ağaç yeterince olmayınca bulmak epey zor olmuş herhalde Holmes. En azından. Brandon yapabildiyse ben de yapabilirim diye düşünüyorum. Ayrıca düşündüğün kadar da zor olmadı. Musgrave ile içeri girip şu gördüğün parçayı buldum ve ucuna da her bir metrede bir düğüm bulunan bu uzun ipi bağladım. Sonra boyları 2 metreyi geçmeyen 2 olta aldım ve müşterimle birlikte kara ağacın olduğu yere gittim. Oltayı yere sapladım. Gölgenin yönünü tespit edip ölçtüm. 2 metre 70 santimetreydi. Artık gerisi kolaydı. Eğer 80'lik bir oltanın gölgesi 2 metre 70 santimetre oluyorsa 20 metrelik bir ağacın gölgesi 30 metre olurdu. Ağacın bulunduğu yerden gölgeye kadar bir mesafe ilerisini ölçtüğümde neredeyse evin sınırına geldiğini gördüm. Şimdi bulunduğum yerde ufak bir çukur bulunca ne kadar sevindiğimi anlatamam Watson. Çünkü bu Brandon'ın aynı ölçümleri yaptığını ve doğru iz üzerinde olduğumuzu gösteriyordu. Bu noktadan başlayarak cep pusulamın yardımıyla törenin talimatlarını uygulamaya koyuldum. İlk 10 adım evin dış duvarlarına paraleldi. Geldiğim noktayı işaretledim. Sonra 5 adım doğuya, 2 adım güneye gittim. Eski kapının eşiğine gelmiştim. Son olarak 2 adım batıya gitmek için koridora girdim ve törende bahsedilen yere vardım. Hayatımda hiç bu kadar hayal kırıklığına uğramamıştım Watson. Bir an hesaplarımda büyük bir hata yapmış olduğumu düşündüm. Batmakta olan güneşin aydınlattığı koridorun eski, aşınmış gri taşlarının uzun yıllardır yeniden oynatılmamış oldukları belliydi. Brandon buraya gelmemişti. Yere vurdum ama ses her yerde aynıydı. Herhangi bir çatlak veya delik yoktu. Bu arada yaptıklarımın ne anlama geldiğini anlamış olan Musgrave de kağıdı çıkarıp hesaplamalarımı kontrol etti. Ve aşağı diye atıldı. Oraya atladın. İlk anda kazmamız gerekeceğini düşündüm ama yanılmışım. Bunun altında kiler gibi bir şey var mı? Diye sordum heyecanla. Evet, en az ev kadar eski bir kiler var. Şu kapıdan girince aşağıda. Arkadaşım köşede bulduğu bir lambayı yaktı ve dönen taş merdivenlerden aşağı indik. Sonunda gerçek yere geldiğimiz ve son zamanlarda oraya gelenlerin sadece biz olmadığımız kesindi. Oranın odun saklamak için kullanıldığı belliydi. Ama şimdi odunlar kenarlara yığılmış ve ortaya bir boşluk açılmıştı. O boşlukta ortasında paslı demirden bir halka bulunan geniş ve büyük bir taş kapak ve ucuna bağlanmış bir atkı duruyordu. ''Aman Tanrım!'' diye bağırdı müşterim. ''Bu Brandon'ın atkısı. Daha önce onun üstünde gördüğüme yemin edebilirim. O alçağın ne işi varmış burada?'' İsteğim üzerine polis çağrıldı ve birlikte atkıdan çekerek taşı aldık. Ben tek başıma ancak hafifçe oynatabildiğim için memurlardan birinin yardımıyla kenara itmeyi başardık. Önümüzde karanlık bir delik duruyordu. Musgrave diz çöküp lambasını deliğe tuttu. Yaklaşık 2,5 metre derinliğinde. 1,5 metre kare küçük bir odaydı. Odanın bir köşesinde anahtar deliğinde bu garip eski tarz anahtarın durduğu, kapağı hafifçe açılmış pirinç kaplı tahta bir kutu duruyordu. Üstü tozla kaplanmış, nemden ve kurtlardan tahtası aşınmıştı. Kutunun dibinde şu an elimde gördüğün eski paralara benzer maden parçaları dışında başka bir şey yoktu. Ama o anda eski sandığı düşündüğümüz yoktu. Gözlerimiz sandığın yanında yatan şeye takılmıştı. Kollarıyla kutuya sarılmış siyah takımlı bir adamdı. Aslında o şekil değiştirmiş mosmor yüzü tanımak imkansızdı ama arkadaşım adamın boyu, kıyafeti ve hatta saçından cesedin kayıp kahyaya ait olduğunu anladı. Birkaç gün önce öldüğü belliydi ama vücutta hiçbir yara izine rastlanmadığı için bu ölümün nasıl olduğunu anlamak güçtü. Ceset kilerden taşındığında o eski problemle tekrar karşı karşıya kalmıştık. Araştırmamın buraya kadar olan kısmının başarısız olduğu açıktı Watson. Söz konusu yeri bulduğumda meseleyi de çözeceğimi ummuştum ama şimdi oradaydım ve hala işin başındaydım. Ailenin bu kadar önemli koruduğu şeyin ne olduğunu bilmiyordum. Gerçi Brandon'ın kaderi hakkında bir ışık tutmuştum ama şimdi bunun nasıl olduğunu ve kayıp kadının bu işteki rolünü bulmak zorundaydım. Köşedeki fıçılardan birinin üstüne oturup bütün meseleyi dikkatlice düşündüm. Yöntemlerimi bilirsin Watson. Kendimi adamın yerine koyar aynı şartlarda ben ne yapardım onu hayal etmeye çalışırım. Burada Brandon'ın zekası önemliydi. Değerli bir şeylerin saklanmakta olduğunu biliyordu. Yerini de bulmuştu. Ama kapağın tek başına kaldırılamayacak kadar ağır olduğunu görmüştü. Peki ne yapabilirdi? Güvendiği birisi bile olsa yakalanma riski yüksek olduğu için evin dışından birinden yardım alamazdı. Bu durumda içeriden yardım almak daha iyiydi. Ama kimden? Şu kız ona aşıktı. Bir erkek ne kadar kötü davranmış olursa olsun bir kadının aşkını kaybettiğini hiçbir zaman kabullenemez. Bu durumda Howells'la barışıp onu da suç ortağı yapabilirdi. Gece kilere gelirler ve birlikte kapağı açabilirlerdi. Buraya kadar bütün olanları sanki kendi gözlerimle görmüşüm gibi takip edebiliyordum. Ama iki kişi için, hele biri de kadınsa, o taşı kaldırmak zor olmuş olmalı. İri yarı bir Sussex polisiyle ben bile epeyce zorlandık. Başka ne kullanabilirlerdi? Muhtemelen aynı durumda kalsam benim kullanacağım şeyi. Kalkıp yerdeki odunları inceledim ve aradığım şeyi hemen buldum. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir parçanın ucunda derin çentikler vardı. Bazılarının ise yanları aşınmıştı. Demek ki taşı biraz çektikten sonra boşluğa bir odun parçası sokarak onunla bastırıp taşı iyice kaldırmışlardı. Sonra da daha uzun başka bir odun parçasını araya koyup taşı kalkık halde tutmuşlardı. Başın bütün ağırlığını bastırınca bu çentikler olmuş olmalıydı. Buraya kadar her şey yolundaydı. Peki ama nasıl devam edecektim? O delikten sadece bir kişi geçebilirdi. Ve o da Brandon'dı. Kız yukarıda beklemiş olmalıydı. Brandon kapağı açmış ve içindekileri yukarı uzatmış olmalıydı. Çünkü gittiğimizde kutunun içi boştu. Peki ama sonra ne olmuştu? Onu belki de düşündüğümüzden daha kötü bir şekilde aldatan adamı gördüğünde o heyecanlı İskoç kızının içinde nasıl bir intikam ateşi büyümüştü acaba? Peki ama odun parçası kazara kaymış ve Brandon orada hapis kalmış olabilir miydi? Yoksa o kapağı kapatan kızın kendisi miydi? Bu durumda kızı görebiliyordum. Ganimetini kapmış, arkasından gelen boğuk çığlıklara ve kapağı vuran ellere aldırmadan çılgınlar gibi yukarı koştuğunu hayal edebiliyorum. Ertesi sabahki solgun yüzün, bozuk sinirlerin ve histerik kahkahaların sırrı buydu. Peki ama kutuda ne vardı? Ve kız onları ne yapmıştı? Müşterimin gölün dibinden çıkardığı madenler ve çakıllar olmalıydı. Hizmetçi kız ilk fırsatta işlediği suçun izlerini yok etmek için oraya atmış olmalıydı. 20 dakika boyunca kıpırdamadan oturup meseleyi düşündüm. Musgrave üzgün bir şekilde elindeki feneri deliğe uzatmış bakıyordu. ''Bunlar birinci Charles'ın sikkeleri,'' dedi. Kutuda kalan birkaç parçayı göstererek. ''Görüyorsun ya, töreni tam zamanında yapmışız.'' ''Birincisi Charles'tan kalan başka şeyler de bulabiliriz,'' dedim heyecanla. ''Gölün dibinden çıkardığınız torbanın içindekileri de göreyim.'' Çalışma odasına çıktığımızda torbaların içindekileri ortaya çıkardı. İlk bakışta neden fazla önemsenmediğini anladım. Metal parçalar iyice kararmış. Taşlarsa bütün parlaklığını kaybetmişti ama birini alıp koluma silince altın gibi parlamaya başladı. Metal işçiliği iki halka şeklinde yapılmıştı ama zamanla eğilip bükülerek orijinal şeklini kaybetmişti. ''Unutma ki,'' dedim, ''İngiltere'de kraliyet yanlıları kralın ölümünden sonra da hakimiyetlerini bir süre devam ettirdiler. Kaçarken de daha rahat bir zamanda geri dönüp alabilmek için en değerli varlıklarını gömerek sakladılar.'' ''Atalarımdan Sir Ralph Musgrave, önde gelen bir şövalye ve ikinci Charles'ın sağ koluydu,'' dedi arkadaşım. ''Öyle mi?'' dedim. ''Bu da ihtiyacımız olan son halkaydı. Böyle bir servete kavuştuğun için seni tebrik ederim. Her ne kadar trajik bir yolla olduysa da özellikle manevi değeri olan bir hazine bu.''
''Neymiş peki?''
diye sordu Musgrave şaşkınlık içinde. ''Eski İngiltere krallarının tacı.''
Taç mı?
Kesinlikle. Aynı hatırlasana ne diyordu? Kimindi o? Gidenin bu Charles'ın idamından sonrasına karşılık geliyor. Sonra kimin olacak? Sıradakinin. Bu da ikinci Charles. Şüphesiz bu yıpranmış, şekilsiz taç bir zamanlar Stuartların başlarını süslüyordu.
Peki gölde ne işi vardı?
Bu cevaplanması zaman alacak bir soru, dedim ve sonra da daha önceden tasarladığım uzun olaylar zincirini anlattım ona. Hikayem bittiğinde alacakaranlık çökmüş, ay gökyüzünde parlamaya başlamıştı.
''Peki Charles geri döndüğünde tacını neden almadı?''
diye sordu Musgrave parçaları torbaya koyduktan sonra. ''İşte bu, belki de asla çözemeyeceğimiz noktalardan biri. Muhtemelen bu sırrı bilen tek Musgrave de öldü. Ama kendinden sonra gelecekleri açıklayabilmek için bu kağıdı bıraktı. O günden bugüne babadan oğula geçti ve sonunda biri sırrı çözdü. Ama bunun için hayatından oldu. İşte Musgrave töreninin hikayesi böyle Watson. Bunun için yasal sorunlar yaşasalar ve önemli miktarda bir para vermek zorunda kalsalar da sonunda tacı Holston'da tutmayı başardılar. Herhalde bir gün oralardan geçerken adımı verirsen sana da gösterirler. Kadından bir daha haber alınamadı. Muhtemelen İngiltere dışına çıkmış ve kendisiyle birlikte işlediği cinayetin hatırasını da denizin ötesine götürmüştür.